Ayrım 37 Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 383, 81. bölüm. Riboz'dan haber var. Tonfa'nın sesi çok heyecanlıydı. Tırnak parçaları ve saç tutamları epigastrik bölgede bulundu. Bu ne demek çok bilmiyorum ama. DNA incelemesi başlattınız mı? Devam ediyor. Sonuçlar ne zaman çıkar? Levanten bir saatte çıkacağını söyledi. Sonra da UGB'de kontrol etmek gerekiyor ve... 18.30 Ervan henüz yeni inmişti, uçak röter yapmıştı. Ekibine ulaşmaya çalışmış ancak kimse cevap vermemişti. Bir hata daha. Soruşturmanın en önemli ilk saatlerinde bir günü havada geçirmişti. Sırf bir akıl hastanesini ziyaret etmek ve kağıttan heykelleri almak için... Heykeller 24 saat içinde bir jandarma tarafından teslim edilecekti. Telefon kulağında havalimanından çıktı. Çantasını çaprazlama olarak omzuna astığı için nefes almakta zorlanıyordu. Her yeri ağrıyordu. Son yaraları, eskiden beri devam eden sırt ağrıları, gıcırdattığı dişleri, düşüncelerini toparlamaya çalıştı. ''Elinizde başka sonuçlar var mı?'' Levanten çivileri inceledi. Ona göre her metalin kendi imzası var ve bu imza pasla birlikte belirginleşiyor. Yani? Bir tür katalog gibiler. Katilin kullandığı çiviler Kongo'ya özgü birçok öğenin birleşiminden oluşan bir alaşımdan yapılmış. Ervan taksi kuyruğunda bekleyen yolcuları itekledi ve ilk şoförün burnuna kimliğini dayadı. 36. Quai de Orfèvre. Verdiği adres tüm homurtuları susturdu. Çiviler oradan mı geliyormuş diye sordu yeniden taksiye binerken. Şimdilik öyle düşünülüyor ancak Levante'nin açıklamaları henüz çok yeni ve... Tonfa, ekibin fedaisi, bir kavga anında güç unsuruydu. Ama maalesef cinayet bürosunda hiç kavga olmazdı. Buna karşılık 24 saatin 24 saati düşünmek, kafa patlatmak gerekirdi. Elimizde daha somut bir şeyler yok mu? Levanten başka incelemeler de başlattı. Saptayabildiği kadarıyla çiviler küçük parçacıklar barındırıyor. Bu parçacıklar sayesinde çiviler ormanda kulübe yapımında mı, makine parçalarının kutularını veya meyve sandıklarını kapatmakta mı kullanılmış anlayabileceğiz. Biyologları da işe dahil etti. Biyologlar mı? Mikroorganizmalar çivilerin deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı seyahat ettiklerini söyleyebilir. Bir kargo gemisiyle geldiyse mesela tuz ya da plankton. Sonuçta bu çivilerden oldukça çok şey öğreneceklerdi. Bir kez daha babasının tavsiyesi, somut öğelerle yetinmek doğru çıkıyordu. Taksi sorunsuzca ilerliyordu. Karşıda ters yönde hafta sonu için şehirden ayrılanların neden olduğu tıkanıklık vardı. Sonuçlar ne zaman çıkacak? Gece saatlerinde. Sen neredesin? Fabrikada. Anlaşılan Tonfa otopsi angaryasından hala kurtulamamıştı. Geliyorum. Ervan telefonu kapattı, Audrey'i aradı. Benim, ev arabasından ne sonuç çıktı? Özel bir şey yok, standart bir genç kız dairesi. Yarı ciddi, yarı isyankar. Sadece tuhaf kıyafetler bulduk. Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Turuncu önlükler, tıbbi maskeler, serum hortumları, kayışlar, bir korku filmine ait kostümler gibi. Ervin bu ayrıntıyı kafasının bir kenarına kaydetti. Zodyaklar. Île-de-France'daki etrakoların araştırması devam ediyor. Bir sürü var. Serjanı da yanıma aldım. Liman başkanlıklarına ve tekne sahiplerine telefon ediyor. Şimdilik bir şey yok. Peki nehir polisi katil hakkında ne düşünüyorlar? Bir profesyonel, kıyıya bağlanmış ve cesedi yukarı çekmiş. Kız tüy kadar hafif, 45 kilo. Herif sonra geldiği gibi gitmiş. Neredeyse bir askeri operasyon. Gemicinin dışında başka görgü tanığı yok mu? Dolu ama hepsi palavra. Başın sağ olsun, herkes bir şeyler görmüş. Herkes Ansimoni'yi öldürmüş. Tüm bunları değerlendirmek için özel bir telefon hattı oluşturdum. Merkeze geliyorum. Daha kesin bir durum saptaması yaparız. Bunun en hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Port d'Orléans'taki trafik bir anda yavaşladı. Şoföre sirenlerini açmasını söyleyecekti ki takside olduğunu hatırladı. Sırada Sardalya vardı. Ervan bir an için ağları topladığını düşündü. telefon dökümleri, An Simone'nin bazı çevrelerle, daha ziyade şüpheli çevrelerle temasını kesmediğini söylüyor. Ne tür? Bir liste oluşturmaya çalışıyoruz. Varoş insanları, uyuşturucu müptelaları, torbacılar, eski mahkumlar. Adreslerini belirledin mi? Henüz belirlemedim. Bu heriflerin çoğunun yasal bir ikametgahı yok. Bu konuyu araştır, bir şeyler hissediyorum. Umarım sırtını duvara vererek yürüyorsundur. Ervan bu laf sokmanın üstünde durmadı. Polis kültüründe böyle şeyleri hoş karşılamak gerekiyordu. Ya babam? Topladığımız bilgilere göre sürekli bir ilişki söz konusu değil. Ara sıra yenen öğle yemekleri, hepsi bu. Ama kızın babanı salı günü neden 6 kez aradığını hala bilmiyoruz. Ona bunu sorabildin mi? Ervan Kongo'nun çamurunda bata çıka yürümek zorunda kalan ihtiyarı düşündü. Seyahatte, yarın kesinlikle soracağım. Main Caddesi tıkalıydı. Birkaç blok ötedeki merkez karakolda insemiydi. Bir araba isteyip sirenleri açarak yola devam edebilirdi. Hayır, bu yöntem daha fazla zaman kaybına yol açardı. Bir saniye, şoföre hitap etti. Öndeki araçları sollayabilirsin değil mi? Ama nasıl, sorabilir miyim? Puanlarımı korumam lazım. Eğer onları korumak istiyorsan dediğimi hemen yapman, senin çıkarına, acele et. Adam homurdanarak caddenin ortasına geçti ve ters yönde ilerlemeye başladı. Açıklanamaz bir mucizeyle bu yöndeki trafik akıcıydı. Ervan yeniden Favini'ye döndü. Bir oda mısın? Vahşet bölgesine gitmek için birazdan çıkacağım. Beni bekle, 5 dakika içinde oradayım. Öyle mi? Şoför sırıttı, Ervan telefonu kapattı. Şimdi Vaugirard sokağında ilerliyorlardı, hala ağır ağır. Işıkla durma. Ama bir daha tekrarlamayacağım, kahretsin. Çalan klaksonlar arasında şoför Ren sokağına geçti. Ervan Kripo'nun numarasını tuşladı. Bu gidişle oraya vardığında adamlarının ona söyleyecek bir şeyleri kalmayacaktı. Elimde çok da önemli olmayan bir şey var ama ilginç, dedi Alsaslı. Nedir? Sana bahsettiğim heykeltıraşı hatırlıyor musun? Lartigue. No Limit uygulayan bir grubun akıl hocası. Az biraz. İnternette profilini araştırdım ve heykellere rastladım. Bakmanı tavsiye ederim. Neden? Sana internetteki linkleri yolladım. Sen arabadayım. Sen bana özetle. Bana bahsettiğim fetişlerin daha büyük versiyonları. Mikondiler mi? Evet. Çivilerle ve cam kırıklarıyla kalbura dönmüş kocaman insan heykelleri. Çok pahalıya satılan korkunç şeyler. Ervan bu herifin seçimini insan bedeninden yana yapmış heykeltıraşla doğrudan bir bağlantısı olduğunu sanmıyordu. Ama bu tahmin ettiği ilişki yumağını doğruluyordu. No Limitler, sadomazo toplulukları, çivi adam, bugünkü cinayetler. Benim için resimlerin çıktısını al. Büroya geliyorum. Lartigue hakkında başka ne buldun? Paris ve Roma'daki eğitimlerinin ardından 80'li yıllarda ortaya çıkmış, dönemin sanat hareketlerine sırt çevirmiş, kendine Afrika sanatlarından esinlenen ilkel bir heykel tarzına vakfetmek için serbest figüratif sanat, trans avantgard gibi akımlara yönelmiş. Herif bayağı ünlü. Adli sicili. Tek bir tutanak bile yok. 25 yaşından itibaren büyük paralar kazanmış. Paris'te, Roma'da, New York'ta atölyeleri var. Yankı uyandıran sergiler. Lüks bir yaşam sürüyor ancak bohem tarzda. Şoförün Jaguar'ı cilalarken senin bisiklete binmen gibi. No Limitler'de başı kızlarla hiç belaya girmemiş mi? Çok ileri gitmemiş olmalı. Üstelik aksi kanıtlanıncaya dek kıçını kırbaçlatmak kınanacak bir şey değil. Ya sen Şarko'da durum ne? Elle tutulur bir şey yok, anlatırım. Araba Kuey'de Örfevre girerken Ervan saatine baktı, 19:10. Genel bilgilendirme toplantısından sonra herkes işine dönecekti, onun dışında. Sofia ile Blanche sokağındaki küçük bir İtalyan restoranı olan Mimmo'da 20:30'da randevusu vardı. Zengin gibi davranamıyorsan alçak gönüllü davran. 82. Bölüm. 36'nın merdivenlerini çıkarken genç bir kadın üstüne atladı. Cinayet bürosu amiri Fitusi'nin sekreteri. Acilen sizi görmek istiyor, hemen. Hiç değilse eşyalarımı odama bırakabilir miyim? Hayır, bekleyemez, çok öfkeli. Cinayet bürosunun katındaydılar. Merdiven sahanlığının alacakaranlığında kız panik halindeydi. Sizi takip ediyorum. Amirin odası bölümün en büyük ofisiydi ve efsane polisleri ağırlamıştı ama bu Ervan'ı hiç etkilemiyordu. O da ne kadar şatafatlı olursa olsun Fitusi aptalın tekiydi. Kariyerini onu destekleyen siyasilere borçlu olan ve her şeyde bir komplo olduğunu sanan bir herifti.
Kahretsin, neredeydiniz?
Bretanya'da gerçekle ilişkisi olan unsurları araştırmak için.
Saçmalamanın sırası değil, bu yolculuk da neyin nesi?
An Simoni'nin katili bir zamanlar Finisler'deki Şarko Enstitüsü'ne kapatılmış bir katilden esinleniyor. Olayın bu yönünü araştırmam gerekiyordu.
Yani?
Hiç, adam 3 yıl önce ölmüş, diğer hastalarla hiç temas olmamış. Son zamanlarda bu kurumdan tahliye veya taburcu edilen ya da kaçan olmamış. Fitusi ayağa kalktı ve ellerini ceplerine soktu. Koca bir göbeği vardı. Bir vücut nasıl bu derece deforme olabilir diye sormaktan kendini alamıyordu insan.
Savcı beni arıyor, emniyet müdürü beni arıyor, Walls beni arıyor ve siz yeniden Bretanya'ya gidiyorsunuz öyle mi? Bana oradaki olayın çaylak deneyimiyle bir ilişkisi olduğu söylendi, bu doğru mu?
Her şey olabilir. Pilot okulundaki kurban Vissa Saviris hiç şüphe yok ki An Simoni ile aynı şekilde öldürüldü. Ancak füzenin isabet etmesiyle ceset parçalandığı için her şeyden kesin olarak emin olmamızın imkanı yok. Emin olabildiğimiz tek şey katilin pilot adayının karnına, rıhtımdaki kurbana ait tırnak parçaları ile saç tutamlarını yerleştirmiş olduğu.
Berbat bir şey.
Hayır, dinsel.
Nasıl?
Boş verin.
Bana ukalalık yapmayın Morven. Bunlar bizi katile ulaştırabilecek mi?
Hayır. Ancak adli tabip An Simoni'nin karnında yenilerini buldu. Bunlar bizi bir sonraki kurbana götürebilir. Fitusi pencereye doğru yürüdü. Pencere 36'nın en güzel manzarasına bakıyordu. Sen nehri, rıhtımlar, 18. yüzyıldan kalma binalar. Maalesef bu manzara şimdi önceki gün rıhtımda bulunan cesedi hatırlatıyordu.
Başka ne var?
Pek önemli bir şey yok. Bizim katil hiç iz bırakmıyor. Çiviler ve cam kırıkları inceleniyor. Büyük ihtimalle Afrika'dan geliyorlar. Diğer sonuçları da bekliyoruz. Çiviler içinde organik maddeler veya başka bir şey bulunan sandıkları kapatmada kullanılmış olabilir. Şişko polis ani bir hareketle Ervan'a doğru döndü. Ona Côte d'Azur'lu mafyavari bir iş adamı havası veren füme renkli camları numaralı gözlüğünü takmıştı.
Durumu anlamamış gibisiniz Morven. Öküz altında buzağı arayacak zamanımız yok. Bu tür şeyler televizyon dizilerinde olur. Daha somut bir şeyiniz yok mu? Tanıklar, şüpheliler, acil durum, kahretsin.
Röportajlar telefonların artmasına neden oldu ama hepsi boş. Çatlaklar, gayret geçler ama işe yarar hiçbir şey yok.
Ne boktan iş?
Fitusi minik kafesindeki şişko bir ayı gibi odasına arşınlıyordu. Ervan saniyelerin geçtiğini somut olarak hissediyordu. Bir an önce ekibinin yanına gitmeliydi.
Sayın amirim, size söz veriyorum. Yarın sabah sonuçlar elinizde olacak diye salladı. Konuşmayı bir an önce sonlandırmak için. Umarım medyaya verecek bir şeyler lazım bana.
Ervan aptallıklar musluğunu iyice açmaya karar verdi.
Ekibi genişlettik, olayla ondan fazla kişi ilgileniyor. Kriminal laboratuvar tam kadro çalışıyor. An Simoni'nin geçmişi ve çevresi inceleniyor ve... O konuda bir sorun yok mu yani?
Ne tür bir sorun?
Biliyorsunuz.
Ervan Fitusi'nin neyi ima ettiğini anlamıştı. Babam kurbanın şartlı tahliyesini destekledi ve topluma kazandırılması için yardımcı oldu. Hepsi bu. Fitusi gözlüğünün üstünden ona baktı.
Bu dava Gregoire'ın geçmişte yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili olabilir mi?
Evet, bizim katilin esinlendiği caniyi tutuklayan o.
Şu Bretanya'da kapalı tutulan mı?
Çivi adam. Babam meslek hayatının ilk yıllarında 1971'de Zaire'de onu yakalamış. Amir beynini sıkıştıran bu can sıkıcı yükten bir an evvel kurtulmak istercesine alnını ovuşturdu.
Hikayeyi biliyorum. Tanrım bu...
Affedersiniz. Ervan'ın cep telefonu ötmüştü. Bir SMS. Herhangi bir SMS değildi. Ekibinin sesli sinyaliydi. Mesaj Kripo'dan geliyordu. Çabuk gel, acil. 83. Bölüm. Sirenlerini öttürerek 12. bölgeye doğru son hızla ilerleyen arabanın içinde Erwan, Ludovic Perno ile ilgili ilk bilgileri okuyordu. Gizemli tırnak parçaları ve saçlar dile gelmişti. Genetik izi UGB kayıtlarında bulunmuştu. İki defa mahkumiyet almış 32 yaşındaki aşırılık yanlısı bir sağcıya aitti. Şimdilik Perno ile ilgili bilgiler tutarsız bir portre çiziyordu. Aşırı sağcı bir militan 2002 yılında Nanter Fakültesi kampüsünde 4 solcu öğrenciye yapılan saldırıya katıldığı için 1 yıla mahkum olmuş, ancak cezası tecil edilerek 2 yıl boyunca adli gözetim şartıyla serbest bırakılmıştı. Sonra ertesi yıl İsrail yanlısı bir gösteri sırasında YSL yani Yahudi Savunma Ligi ve Betar yani Radikal Yahudi Gençlik Hareketi militanlarının ölümüne sebep olmaktan 3 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının bir bölümünün kısmi affa tabi tutulmasından sonra Neşeli Asker 2006'da Avrupa kökenli militanların Cayenne Havalimanı'nda gerçekleştirdiği ve başarısızlıkla sonuçlanan bir rehin alma eylemi sırasında Fransız Guyana'sında yeniden ortaya çıkmıştı. Bu kez bariyerin doğru tarafında olduğu söylenebilirdi. Müdahale sırasında yaralanan paraşütçülerden biriydi. Yeniden ortadan kaybolmuştu. Bugün Paris'te Port de Vincennes yakınlarında Wood Sokağı 45 numarada oturuyordu. Savaş gazisi maaşı dışında görünüşe göre ne bir işi ne de geliri vardı. Arabası yoktu, telefonu yoktu. Bankada ne hesabı vardı ne de kredi kartı. İşte Ann Simone'nin cesedinin içinde parçaları bulunan adam buydu. Erwan adamın ölmüş olduğundan neredeyse emindi ve bu konuda ne düşüneceğini bilmiyordu. Port de Bercy'ye varınca 36'da kalan Kripo'dan yeni haberler aldı. Perno'nun fotoğrafı onunla ilgili ilk izlenimleri doğruluyordu. Fırça gibi kısa saçlı bir faşo, sert, ifadesiz bir hücum planı gibi dümdüz yüz hatları. Giyim tarzına gelince hafta içi haki renkler, pazar günleri kamuflaj desenleri. Erwan müdahale için takviye güç olarak Tomasi'yi ve arama ve müdahale biriminin AMB iri pazılı adamlarını çağırmıştı. Onlardan hoşlandığı söylenemezdi ama ani baskınlar için gerekli niteliklere sahiptiler. Perno belki hala hayattaydı ve şu veya bu şekilde cinayetlere bulaşmış olabilirdi. Zaten profili de ihtiyatlı olmayı gerektiriyordu. Kripo'ya göre herifin Fransız Atış Federasyonu kartı ve en az 5 ateşli silahı vardı. Soult Bulvarı'na vardıklarında Wood Sokağı'nın tek yönlü olduğunu fark ettiler. GPS'leri artık yanıp sönerek yön göstermiyordu. Geri döndüler, büyük bir tur atarak ana arterin diğer ucuna geldiklerinde yeni bir taşıt giremez levhasıyla karşılaştılar. Kahretsin! Ne sirenlerini çalıştırabilirler ne de sokağa ters yönden girebilirlerdi. Birçok manevradan ve telsiz konuşmasından sonra Cour de Vincennes'da Wood geçidinin önünde durdular. Basit bir merdiven aynı adı taşıyan sokağa iniyordu. Vamos! Kollarında polis bantları olmadan yürüyerek basamakları inmeye başladılar. Gece oluyordu, kaldırımlar boştu. Maymuncuk! Erwan ekip üyelerinin içeri girmesini belirgin bir güven duygusuyla izledi. Tonfa güçlü kuvvetliydi, Sardalya rakipsiz bir nişancı, Audrey ise tam bir Sandinistaydı. Kapıcı yoktu, ancak oturanların isimleri camlı bir çerçeve içinde yazılıydı. Listenin başında da Ludovic Perno vardı, 3. kat sol taraf. AMB takviye güçleri iç avludan ikinci bir giriş bulmuşlardı. Küf, cila ve çöp kokan karanlık holde alçak sesle bir bilgilendirme toplantısı yaptılar. Tomasi sen, operasyon sırasında isim kullanmayın. Erwan sabırla iç çekti. Ben ekibimle yukarı çıkıyorum. Sen zemin katın, iç avluya bakan pencerelerin ve çatıların güvenliğini sağla. Tomasi kendisine emir verilmesinden hoşlanmıyordu. Ama bu planda hemfikir gibi gözüküyordu. Tek kelime etmeden Erwan'a kulak içine yerleştirilen bir kulaklık uzattı. Erwan kulaklığı zorlukla kulağının içine yerleştirdi. Aynı frekanstayız diye fısıldadı kovboy. Bir süt domuzu gibi pembe ve tıraşlıydı. 36'daki polislerden ziyade karverek pilotlarını andırıyordu. Yukarı varınca size haber veririm dedi Erwan. Sesi koridorda yankılanmıştı. Hepsi aynı anda silahlarını kılıflarından çıkarırken cırt cırt fermuarlardan çıkan güçlü bir ses holde yankılandı. AMB'nin adamları avluya, Ervan ve ekibi ise mümkün olduğunca sessizce merdiven boşluğuna yöneldiler. Üçüncü katın sahanlığında Ervan yeniden ekibinin önüne geçti. Işıkları yakmamışlardı. Zemindeki ahşap parkeler gıcırdıyordu. Karanlığın içinde solda belli belirsiz iki kapı fark ediliyordu. Ervan el fenerini yaktı ve bir an lamba enerjisini ondan alıyormuş gibi bir hisse kapıldı. İçerisi çok sıcaktı ve kalbi bir gong gibi vuruyordu. Işık huzmesinde bir zilin üstünde tanımadığı bir isim gördü. Diğerinde ise isim yoktu. Kulağını kapıya dayadı, ses gelmiyordu. Ekibine bir işaret yaptı ve kulaklığına konuşmak için geri çekildi. ''Biz yerimizdeyiz ya siz?'' ''Bizden de okey. İçeride hareket var mı?'' ''Hiçbir şey yok. Kapıyı çalıyoruz.'' Ervan ateş açısında kalmamak için sağa doğru kayarak ilerledi. Parmakları ile silahının kabzasının arkasından akan teri hissedebiliyordu. ''Polis!'' diye bağırdı kapıya vurduktan sonra. ''Açın!'' Cevap veren olmadı. Her zaman olduğu gibi daha ziyade diğer kapıların açılmasını bekliyordu. Elinde koç başıyla kapıya yaklaşan Tonfa'ya gerekeni yapması için işaret verdi. İlk darbede kilit mukavemet gösterdi. Bir darbe, arkasından bir darbe daha, kapı zırh gibiydi. Ervan her darbede Perno'nun ruhsatlı silahlarını yeniden hatırlıyordu. 22 kalibrelik iki tüfek, 12 kalibrelik Remington pompalı tüfek, 9 milimetrelik Glock otomatik tabanca, 6 mermi alan Smith Wesson 357 Magnum. Zıvanalarından kurtulan kapı nihayet içeri doğru devrildi. O hızla tüm metal aksam yerinden fırladı. Tonfa az kalsın yaralanıyordu. Ervan onu omzundan tutup çekti ve ateş pozisyonu alarak içeri daldı. ''Polis! Po!'' İhtarını tamamlayamadı. Stüdyo dairenin duvarları kan içindeydi. Çizgiler, motifler, yombe tanrılarını çağrıştıran kan lekeleri, naif hatlı masklar, penis biçiminde mızraklar, yılan görünümlü hilaller. Bir zamanlar bu oda silah tutkunu, aşırı sağcı ve futbol taraftarlığı bahanesiyle şiddet içeren eylemlere katılmış, duvara yapıştırılmış yazılar da bunu ispatlıyordu, bir tetikçinin iniydi. Şimdi ise her anlamda altüst edilmiş, dağıtılmış, karıştırılmış bir savaş alanıydı. Bir vahşet sahnesi. Yerler bir mezbahanın zeminini andırıyordu. Ağır metalimsi kan kokusu neredeyse yok olmak üzereydi. Ludovic Perno'nun katledilmesinin üstünden en az 12 saat geçmişti. Tek kelime konuşmadan polis okulunda öğrendikleri gibi içgüdüsel olarak en önde elinde silahıyla Ervan tek sıra halinde odanın içinde ilerlediler. Bir ses Ervan'ın kulağının içinde yankılandı. ''Neredesiniz Tanrı aşkına?'' ''Güvenli, burada canlı kimse yok.''
''Nasıl yani?''
''Gelip kendiniz görün.''
Tam ortada yatak havaya dikilmiş ve duvarlardan birine yaslanmıştı. Ludovic Perno'nun cesedi kuruyan kanlardan katılaşmış halde yaklaşık bir metre yüksekliğindeki yuvarlak hasır bir sepetin içinde çömelmiş vaziyetteydi. Sadece başı sepetin dışındaydı. Alnında, bir yanağında, çenesinde çivi kümeleri göze çarpıyordu. Bu yaralara rağmen dazlak kafalı paraşütçü yine de tanınıyordu. Can çekişirken attığı çığlıkla ağzı açık kalmıştı. Göz çukurlarına yerleştirilmiş ayna parçaları tabloyu tamamlıyordu. Şimdi nerede olursa olsun Perno artık ruhlar dünyasını görebilirdi. Polisler cesedin etrafını dolandılar. Kararmış et parçaları sepetten dışarı sarkmıştı. Ne olduklarını tahmin etmek kolaydı. Kanlı deri parçaları. Ervan cesedin babasının çalışma odasındaki büyüyü ve hastalıkları emen bir heykelciye benzediğini fark etti. Ve aynı zamanda da Farabo'nun kağıttan heykellerinden birine. Tabancasını kılıfına soktuktan sonra diğerlerine dönüp fısıldar gibi konuştu. ''Savcıya, kriminal büroya ve adli tıbba haber verin.'' Herkes deri kalıntılarının üstüne basmaktan korkuyordu. Ervan adamlarının bu korku banyosu içinde apneye tutulmuş gibi nefes alamadıklarını tahmin edebiliyordu. Her şey sanki gerçek dışı bir ortamda ağır çekim olarak cereyan ediyordu. Bununla birlikte Ervan farklı bir durumdaydı. Geri çekilmiş, arasına her şeyle mesafe koymuş gibi her olguyu saptıyor, her ayrıntıyı belleğine kaydediyordu. Nefes alışı bile et kokusunu solumamak için kısa, tutuk, ona bedeninin dışında gerçekleşiyormuş gibi geliyordu. AMB'nin adamları gelince daha da kötü oldu. Kan kırmızısı bir odada şaşkına dönmüş 8 adam. Ervan kulaklığını çıkardı, sonra cep telefonunu aldı. Ağır hareketlerde, her hareketi kesik kesikti. Sofya'ya bir SMS yazdı. Üzgünüm, gecikeceğim. 37. ayrımın sonu. Sayfa 395.